15. ayrım. Zamana hükmetmek. 7. bölüm. Yaptığımız iş bizim için çekicidir. Onu isteriz. Ama sözcüğün müsteşcen anlamında değil. Aşkımızın kölesi değiliz. İşçi olarak bugüne kadar hiç olmadığı kadar yüreğimizi ve ruhumuzu görevimize adamaya hazırız. Ama bunun karşılığında saatin kendi kontrolümüzde olmasını istiyoruz. Zamanımızı bundan birkaç yüzyıl önce çaldırdığımız zamanı geri istiyoruz. Bu çalışma haftasının uzunluğunu azaltmaya yönelik o uzun ve büyük çapta başarılı kampanyanın yeni bir aşaması değil. O mücadele çalışmada harcanan zamanın kaçınılmaz olarak başkası hesabına harcanan zaman olduğu varsayımından hareketle bizim kontrolümüz altındaki saat sayısını yani iş gününden geriye kalan süreyi artırmaya çalışıyordu. Oysa biz şimdi bundan daha fazlasını, çok daha fazlasını istiyoruz. Sadece çalışma dışı saat sayısını arttırmakla yetinmek istemiyoruz. Nitekim birçoğumuz zaten çalışma süresi dışında kalan o saatleri çalışarak geçen zamandan daha az seviyor. Bütün saatlerimiz üstünde kontrol sahibi olmak istiyoruz. Çalışma saatini bütün zamanlar için parçalamak istiyoruz. Sabah 9, akşam 5 biçimindeki kurumsal zaman korsesinin içine tıkılmak yerine ihtiyaçlarımıza ve arzumuza göre istediğimiz zamanda ve yerde çalıştığımız endüstri öncesi özgürlüğümüzü geri istiyoruz. Endüstri dönemindeki hizmet süremizi doldurduk. Şimdi artık zamanımızın efendisi olmak istiyoruz. Ne istiyoruz? Zamana hükmetmek. Ne zaman istiyoruz? Hemen şimdi. Kayıp zamanın peşinde. Sabah 9 akşam 5 anlayışı gündelik dilimimize ve kültürümüze öylesine derinden yer etmiş ki bunun ne kadar yakın bir geçmişe ait bir buluş olduğunu unutuveriyoruz. Endüstri devriminden önce çalışma büyük çapta ev temelliydi ve son derece akıcıydı. İnsanlar ihtiyaçları olduğunda ya da canları çektiğinde çalışıyorlar ve görevlerini diğer faaliyetlerine oyun, aile, yemek uyduruyorlardı. John Silla 17. yüzyılda işçi sınıfı ailelerinin yemek masasına nadiren düzenli saatlerde oturduklarına işaret ediyor. Ne zaman acıkırlarsa o zaman yiyorlardı. Pazarları resmi tatil günü olmasına rağmen çoğu işçi genellikle pazartesi günlerine de ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Dinsel bir havaya bürünerek pazartesileri aziz pazartesileri ilan ediyorlardı. Bugün bile onun bazı büro işçilerinin aziz piri olduğu iddia edilir. İngilizlerin 1681'deki çalışma adetleri şöyleydi. Örücülerin veya ipek çorap imalatçılarının ücretleri yüksekti. Bunların pazartesi veya salı günleri işe gittikleri nadiren görülürdü. Onun yerine zamanlarının çoğunu meyhanede veya 9 kukağı oynayarak geçirirlerdi. Dokumacılara gelince bunların pazartesileri sarhoş dolaşmaları, salıları baş ağrıları çekmeleri ve çarşambaları da aletlerinin darmadağınık durumda olması çok yaygındı. Aktaran silah. Fabrikalar ortaya çıkmadan önce çalışma mevsimi haftanın günlerine, havaya, söz konusu kişinin ruh haline ve kafasının ayıklığına göre değişirdi. Silla bunu gayet güzel anlatır. Endüstri öncesi dönemde yaşam bir miktar üniversite öğrencisinin yaşamını andırırdı. Düzensiz yeme ve uyuma, yoğun kafa çekme seansları, partilerde sürtme ve sabahlara kadar çalışma. Bundan endüstri çağı öncesinde insanların çok çalışmadıkları anlamı çıkmamalıdır. Hayatta kalabilmek için çok çalışmak zorundaydılar ama çalışma tempoları günden güne, haftadan haftaya veya mevsimden mevsime değişebiliyordu. Çalışmanın ölçüsü zaman değil, yapılan işin kendisiydi. Yüklü bir sipariş alan bir dokumacı kendisini zorlayarak birkaç gün ard arda 14'er saat çalışabilir. Siparişleri teslim ettikten sonra çalışmaya bir süre ara verebilirdi. Kimileri işini şafakla birlikte kalkarak yapar, kimileri de geç kalkıp geç saatlere kadar çalışırdı. Buna kimse aldırmazdı. Yeter ki iş yapılsın. Endüstrileşme bu durumu baştan aşağı değiştirdi. Önce insanlar evden çıkıp işe gitmek zorunda kaldılar. Adam Smith bunu bütün modern iş bölümlerinin en önemlisi sayıyordu. Ardından sanayiciler işçilerin zamanının kontrol altına alma ihtiyacını hissettiler. Fabrikaların insanların canlarının istediği zaman çalışması temelinde işlemesi mümkün değildi. Endüstriyel üretim süreci işçilerin önceden saptanmış zamanlarda fiziksel olarak işlerinin başında bulunmasını gerektiriyordu ve herhangi bir kaytarma derhal tespit ediliyordu. Sağ ön camları olmayan otomobiller derhal göze çarpardı. Zamanın endüstrileşmesi, üretimi, dolayısıyla üretim birimlerini işçileri kontrol etme ihtiyacından kaynaklanıyordu. Silo'nun belirttiği gibi çalışma işbirliğini gerektiriyordu ama modern çalışma bunu ek olarak eş zamanlılığı da gerektiriyordu. Aslında eş zamanlılığı gerektiren şey modern çalışma değil endüstriyel çalışmaydı. Ve bizler endüstriyel çalışma yaşamının kalıplarını artık onlara çoktandır ihtiyaç kalmadığı halde körü körüne taklit etmeyi sürdürüyoruz. Tarihçi E. Thompson'ın zaman ve çalışma konusunda klasikleşmiş bir makalesinde tespit ettiği gibi endüstriyel zaman endüstri öncesi dönemin doğal ritminden köklü bir kopuştu. Olgunlaşmış endüstri toplumlarını karakterize eden şey zamanın idareli kullanılması ve çalışma ile yaşamın birbirinden net bir biçimde ayrılmasıdır. Zaman artık para birimi haline gelmiştir. Geçirilmez, harcanır. Bu haliyle zamanın daha büyük bir kesinlikle ölçülmesi gerekiyordu. Endüstrileşme dakikanın kariyerini başlattı. Dakika Babiller tarafından icat edildiyse de o tarihten beri pek dikkate alınmamış bir şeydi. Zaman konusunu işleyen yazar Gay Gris bir yapıtında endüstri öncesi sokakları anlatan Thomas Hardy'den alıntı yapar. Sokak hızlı gitmeyi temin için yapılmamıştır. Sokak tek kollu saatin günü yeterince bölebildiği bir zamanda ortaya çıkmıştır. Endüstriyel çalışma iki kollu saatlere ihtiyaç gösteriyordu. Fordist zaman 20. yüzyılın hemen başlarındaki Taylorcu zaman ve hareket incelemeleriyle doruğa çıkmıştır. Çok hassastı. Fabrika zamanı sınırlıdır. Sabit kesintilerle bölünmüştür ve ölçülür. İşçiler kronometreyle işbaşı yapıp kronometreyle paydos ederler. Rex Triault bundan eğer cehennem makinesi diye bir şey varsa işte o budur diye söz eder. Sanayiciler işçileri bu yeni dünyaya özgü üretim bantlarının gerektirdiği zaman çizelgelerine uydurabilmek için elbette uzun ve zorlu bir savaş vermek zorunda kaldılar. Ve sürekli işçilerin buna ayak uyduramadığından yakındılar. Ama sonunda kazananlar onlar oldu. Günümüzde endüstriyel zaman anlayışı öylesine iliklerimize kadar işlemiştir ki endüstri öncesine daha yakın bir zaman anlayışına sahip diğer kültürler her şeyi saate bağlayan batılılara genellikle illet olurlar. Ne var ki bunların kimilerinin hala saat zamanı demeyi sürdürdükleri şey sosyal bir mal haline gelmişti. Fransa'nın Lyonnais kentinin sakinleri daha düzenli bir yaşama sahip olma ve böylece mutlu ve hoşnut olma umuduyla kent meydanına bir saat konması için dilekçe vermişlerdi. İnsanlar bir meydan saatine sahip olabilmek için seslerini yükseltmeye başladığında oyunun da sonuna gelinmişti. Böylece 1770'li yıllarda daha önce adlandırılmaya hiç ihtiyaç duyulmamış bir özelliği ifade etmek üzere yeni bir sözcük doğdu. Dakiklik. Zamanın dışına düşmek. Endüstriyel zamana karşı giriştikleri savaşı kaybeden işçilerin yeni bir hedef uğruna savaşmaktan başka yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Madem işverenler her bir günün ve her bir haftanın sabit bir bölümünü kendi kontrolleri altına alacaklardı, o halde bu hedef de kontrol altına alınan o bölümü olabildiğince küçültmek, fabrika kapısı dışındaki serbest zamanın miktarını azamiye çıkarmak olmalıydı. Fabrika çalışmasının büyük kısmının tehlikeli, tatmin edici olmaktan uzak ve çok az ödüllendirici bir şey olması, o çalışmayla geçen süreyi askeriye indirme dürtüsünü daha da artırıyordu. Sonunda işçiler çalışmanın iş sırasında sıkı sıkıya kontrol edilmesini kabul ettiler. Ama Sila'nın iddiasına göre karşılığında başka bir şey istediler. İşçiler çalışmada kaybettikleri özelliklerinin telafisi olarak kısaltılmış ama düzenli bir iş günü talep etmiş olabilirler. Böylece endüstriyel günün uzunluğu konusundaki savaş da başlamış oldu. İşçilerle işverenler arasındaki savaşın verildiği esas alan zamandı. Birçokları zamanı halk düşmanı olarak görüyordu. 1894'te bir anarşist Greenwich Resethanesini havaya uçurmaya kalkıştı. Ve elbette Karl Marx'ın endüstriyel sömürü sistemine yönelik eleştirisinin temelini de zaman oluşturur. Marx'a göre kapitalistler işçilerinin sırtından olabildiğince çok emek değeri ya da zaman elde etmeye çalışırlar. Ama Marx'ın izleyicileri bu noktayı her zaman kavrayabilmiş değildi. Stalin hafta sonunu iptal etmeyi denemişti. Zaman konusundaki epeydir süren bu kavga günümüzde daha iyi bir çalışma yaşam dengesi tartışmalarında 150 yıl önce işçilerin uğradıkları savaştıkları şey tamamı da buydu. Ve çalışma saatlerine ilişkin ardı arkası gelmeyen korku öykülerinde yankılanmaktadır. Peş peşe yapılan araştırmalar, atalarımızın zorlu savaşlar vererek bizler için elde ettiği zamanın bir kısmını yitirmekte olduğumuzu göstermektedir. Modern topluma özgü acelecilik hastalığının suçunun nasıl çalışmanın üstüne yıkıldığı bir önceki bölümde anlatıldı. Silikon Vadisi, hafta sonlarında uyku depolayan ve bütün bir hafta boyunca uzun saatler çalışan uyku develeri üretmiştir. Guardian yazarı Polly Toynbee, aptal öküzler gibi herkesten fazla çalışıyoruz diye yakınıyor. Ama çalışma saatleri konusunda şu anda yürüyen tartışma eskiye takılıp kalmıştır. Toynbee ve diğerleri düşük ücretli işçilerin nefret ettikleri işlerde korkunç koşullar altlarında uzun saatler çalışmaya zorlandıkları geçmişte kalmış bir döneme ait endüstriyel savaşları vermekle meşguller. Ama artık çalışma böyle bir şey değil. İnsanların fazla çalışmasının nedenleri de tamamen farklı. Zaman beyleri. Çalışma zamanına ilişkin kavgayı sürdüren 21. yüzyıl savaşçıları ilk bakışta vicdansız kapitalistlerle sömürülen işçilerin zamanını kendi kontrolleri altına almak için verdikleri savaşın devamcıları gibi görünüyorlar. Oysa öyle değiller. Uzun saatler boyunca çalışanlar, fazla mesaiciler bir araya toplaşmış yoksul yığınlar değil. Bunlar üst kademe görevlileri olan insanlar. İyi ücret alıyorlar. İşlerini seviyorlar. Fazla çalışma onların kendi tercihi. Ve zamanları üzerinde epey bir kontrole sahipler. Sosyal trendleri araştıran Londra Merkezli Yeni Politikalar Enstitüsü'nün araştırmacıları geliştirmiş oldukları sosyal dışlanmışlık endeksine bir de uzun çalışma saatlerini eklemeyi düşünmüşler. Ama tek tek ölçtükleri diğer bütün göstergelerle bunun arasında ters bir korelasyon olduğunu fark edince akıllılık edip çalışma saatlerinin uzunluğunu tekrar indeks dışı bırakmışlar. Fabrikada verilen zaman savaşının konusu işçilerin büyük çapta erkeklerin sözleşme gereği doldurmak zorunda oldukları çalışma saatlerinin uzunluğuydu. Oysa günümüzde çalışma haftasını uzatan şey ücreti ödenmeyen fazla mesaidir. Üstelik bu fazla mesaici ordusunun saflarını şişirip duranlar kadınlardır. Bugün her üç anneden biri haftada 40 saatten fazla çalışmaktadır. Daha 10 yıl önce bu rakam 5'te 1'in de altındaydı. Daha da önemlisi ücret almadan fazla mesai yapan çalışan annelerin oranı aynı dönem içinde %18'den %47'ye çıkmıştır. Sussex Üniversitesi akademisyenlerinden Susan Harkness, çalışma saatlerinin artmasının gerçek nedeninin sözleşmede öngörülenden daha fazla, özellikle de ücret almadan çalışılan saatler olduğunu söylüyor. Normal saatlerin üstüne bir de ücret almadan çalışılan saatleri ekleyenler profesyonellerdir. Özellikle de erkeklere yetişmeye çalışan kadın profesyonellerdir. Son birkaç on yılın en önemli sosyal değişimlerinden biri de sosyal sınıfla çalışma saatleri arasındaki ilişkinin tersine dönmesi olmuştur. 1980'li yıllarda erkeklerin en yoksul %10'luk dilimi en zengin diliminden 2 saat daha fazla çalışıyordu. 1990'lı yıllara gelindiğinde en zengin %10'luk dilim en yoksul dilimden daha uzun çalışır oldu. Bankacı saatleri bir zamanlar makul bir öğle yemeği içinde sabah 10, akşam 4 anlamına gelirdi. Bugün ise site erkekleri ve kadınları sabah saat 7'de masalarının başında oluyorlar. Yönetici ve idarecilerin %40'dan fazla, haftada 48 saatten fazla çalışıyor. Oysa ülke ortalaması %30'dur. Zaman darlığı denen şey en çok tam zamanlı iki profesyonelin ve çocukların bulunduğu hanelerde hissediliyor. Çalışma yaşam dengesinin bir orta sınıf takıntısı olmasının nedeni budur. Algini, eve iki kişinin para getirdiği aileleri tarif etmenin en iyi biçiminin onları bir kontrollü kaos deneyi olarak adlandırmak olduğunu söylüyor. Peki vasıfçı işçilerin bu kadar fazla çalışmasının nedeni ne? Aramızdan bu kadar çok kişinin hiçbir ek finansal getirisi olmadan sözleşmeyle belirlenmiş 40 saatlik iş haftasının ötesine geçerek bu kadar fazla çalışmasının nedeni ne? Bu konudaki yaygın bir teoriye göre bizi sandalyelerimize mıhlayan iş güvencesinin olmamasıdır. Oysa bunu doğrulayan kanıtlar çok cılız. Haftada 48 saatten fazla çalışanlar için de bunu işlerini kaybetmekten korktukları için yaptıklarını söyleyenlerin oranı sadece %1'dir. Early Hochschild, Amerika'da yürüttüğü çalışmada insanların çalışma saatlerinin uzunluğunun iş güvencesinin eksikliğiyle bağlantılı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulamamıştır. Fazla mesaicilerin 3'te 2'si işlerine bağlı oldukları için fazla çalıştıklarını söylüyor. Çalışmanın tehlikeli, sömürücü, zor ve sıkıcı bir şey olduğunu varsayan endüstriyel bir kafa yapısına saplanıp kaldığımızdan insanların aslında işlerini sevebilecekleri, o yüzden de daha fazla çalışabilecekleri olasılığını görmezden geliyoruz. Oysa olan tam da budur. Haftada 60 saatten fazla çalışanların %70'i işlerinden hoşlandıklarını söylüyor. Oysa tüm çalışan nüfus içinde bu oran %57'dir. New Statesman, 31 Temmuz 2000. Yaptıkları işi sadece hayatını kazanma aracı olarak gören işçilerin sayısı çalışılan saat sayısına göre büyük farklılıklar göstermektedir. Bir uçta haftada 35-39 saat çalışanların %42'si, öteki uçta ise 60 ve daha fazla saat çalışanların %22'si. Fazla çalışan işçiler ne korkuyorlar ne de sömürülüyorlar. Sadece yaptıkları şeyi seviyorlar, o kadar. Fazla mesaiciler diğer işçilerden bir başka bakımdan da farklıdır. Ve bu bütün farklılıkların en önemlisidir. Bunlar çalışma saatleri üzerinde en fazla kontrole sahip olan kesimdir. Kendileri dışında omuzlarının hemen yanı başında durup onlara nezaret eden hiç kimse yoktur. İngiltere'de haftada 60 saatten fazla çalışanların 3'te 2'si örgütlerindeki her türlü çalışma kalıbı değişikliği konusunda söz sahibidir. Çalışma haftası standart olanlar arasında bu oran yarı yarıyadır. ABD'de haftada 50 saatten fazla çalışanların yarısı esnek bir çalışma programına sahip olduklarını söylüyor. 40 saatlik standart çalışma süresi olanlar da bu oran 4'te 1'dir. Economic Policy Institute, 21 Eylül 2000. Genç işçiler de çalışma programlarında daha fazla esneklik istiyorlar. 35 yaşın altındakiler bir süreliğine evde çalışmaya, kendilerinden daha yaşlı olan iş arkadaşlarına kıyasla 2 kat daha istekliler. Rahip olması David'e zaman üzerinde neredeyse mutlak bir hükümranlık kazandırıyor. Pazar günleri bir ayin töreni yönetmek ve yılda bir kez de psikoposluk toplantısına katılmak zorundayım, diyor ve şöyle devam ediyor. Bunun dışında zamanımın tamamı kendi kontrolüm altında. Kesin olarak söylemek kolay değilse de sanırım haftada 60-70 saat çalışıyorum. Yasa gereği haftada 40 saatten fazla çalışmalarına izin verilmediğini söyleyen İsveçli bir rahip tanıdım. Böyle bir şey düşünemiyorum. Herhangi bir kimseye az önce çocuğunuzu kaybettiğiniz için çok üzgünüm ama mesaim şu anda bitti diyebilir misiniz? Yapılması gereken iş miktarı onun için ayrılmış zamandan her zaman daha fazladır. Üstelik eğer sorumluluk duyuyorsanız daha azını değil daha fazlasını yapmak istersiniz.